altın olukla yürüyür. Ahmet Taş getiren ve Selahaddin Koca Aslan sizlerle.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya Altın Oluk'la Yürüyüş programına hoş geldiniz efendim. Bu programda Altın Oluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taş Getiren Bey ile beraberiz. Efendim bugün Altın Oluk Dergisi'nin ilk yılının son sayısı, birinci cildinin son sayısı yani 12. Altın Oluk Dergisi ile beraberiz. Gençlik ve tasavvuf konusunun kapağına taşındığı ve geniş bir şekilde işlendiği, yanı sıra inanç hürriyeti ve başörtüsünü de Altınoluk'un gündemine aldığı bir sayı, Şubat 1987, 12. sayı. Şimdi biz bu programda Altınoluk'un böyle eski sayılarını da birinci sayıdan başlamak üzere konuşuyoruz Ahmet Bey. Bu kapakları önümüze aldığımızda, derginin sayfalarını tekrar araladığımızda, siz de o yılları, o günlere şöyle bir yolculuk yapıyor musunuz?
Tabii ki.
Hatırlıyor tabii musunuz tekrardan?
Tabii ki. Evet, her biri bizim artık hatıra dünyamızda yaşıyor. Kapak dosyalarını nasıl belirlediğimiz vesaire, bunları hatırlıyoruz. Kimlerle oturduk, neler konuştuk, bunları hatırlıyoruz. Yani önemli bir resmi geçit oluyor, evet, bizim açımızdan. Şimdi 29. yıl, değil mi? 30. yılın arifesindeyiz. Ona doğru gidiyoruz. Bu 30 yıllık bir yürüyüş demek. Bir aylık derginin yürüyüşü demek. Ve birbirini mümkün olduğu ölçüde tekrarlamama hassasiyetiyle gidilen, yürünen bir yoldan söz ediyoruz. Önemli yani kendi 30 yılımız. Şimdi biraz önce sizinle konuştuk. Siz kaç yaşındaydınız?
9 yaşındaydım.
9 yaşındaydınız. Yani ben derim ne insanları büyüttü Altınoluk. Sizin ailenize Altınoluk nasıl girdi? Demin anlattınız bana. Babanız bir fuarda, değil mi? Sultanahmet Fuarı'nda dolaşırken kendisine Altınoluk hediye ediliyor.
Evet. Ve halen durur.
Ve halen duruyor üstüne. O notu düşmüş bana bu. Fuarda hediye edildi notunu düşmüş. Böyle yani işte babanız öyle tanışmış. Mesela bir ara Filipinler'den bir mektup gelmişti. Filipinler'de bir insan bindiği bir taksinin arka koltuğunda Altınoluk'la, İngilizce Altınoluk'la tanışıyor. Böyle bir kader işte, yani sesinizin nerelere ulaştığını bazen bilemiyorsunuz. Öyle bir 30 yıllık yolculuk. Az bir zaman değil, değil mi? Az bir zaman değil.
Her bir dergi aslında meçhul yığınlara mı desek, meçhul birçok insanlara gönderilmiş bir mektup.
Evet.
Kime ulaşacağını bilmiyorsunuz.
Bazıları malum, abonelerimiz var binlerce. Bazıları da meçhul, yani bir aboneye gönderiyoruz ama o abonenin evinde kaç kişiyle buluşuyor ya da mesela o dergi bir dükkana geliyor. Dükkanda masa üzerinde bekleyen bir müşteri dergiden bir yazıyı okuyor. Yani hakikaten farklı bir kader yolculuğu var dergilerin ve dergideki her yazının. Şimdi Altınoluk'un İşte 64 sayfa, değil mi? 64 sayfa içinde 32 sayfalık bir altın çocuk var.
Evet.
48 sayfalık bir şebnem var. Kimin neden etkileneceğini bilemiyorsunuz. Bazen bir çocuk, diyelim ki ilk öğretim çağındaki bir çocuk, altın çocukta bir hikayeyle, masalla, bir yazıyla buluşuyor. Ya bir genç kız, hanımefendi, Şebnem'deki bir yazıyla buluşuyor. Gönül dünyası harekete geçiyor. Ya da Altınoluk'ta herhangi bir yazıyla buluşuluyor. Böyle yani şu ana kadar hakikaten yüz binlerce insana ulaştı Altınoluk ve onlarla bir böyle gönül dostluğumuz oldu. 30 yıllık yürüyüş. Yani ben hep 30 yıl diyorum.
Evet.
Az bir zaman değil, değil bu. 343 değil. Ay demek Selahattin Bey. 343 aydır Türkiye'de Altınoluk'un yürüyüşü devam ediyor. Şimdi böyle işte 30 yıl öncenin gündemlerini de bir bakıma, Türkiye'nin gündemlerini de konuşmuş oluyoruz. Bu kapağımız ilginçtir bizim. Aslında Altınoluk'un 30 yıllık yürüyüşünde ki hassasiyetlerini, ana yayın çerçevesini de ihtiva eden bir kapak. Biz bazı kapaklarımızda sırf kalbi hayatımızla ilgili konuları dosya olarak sunduk. Bazı kapaklarımızda dünya Müslümanlarının, ülkemiz Müslümanlarının güncel hayatındaki sorunlarını, problemlerini, davalarını, acılarını, sevinçlerini gündeme getirdik. Daha güncel konular oldu. Bu sayımızda ise ikisi birleşiyor. Biz hep Altınoluk'ta onu demişizdir. Yani bir yandan Altınoluk Müslümanların dünya üzerindeki yürüyüşlerinde karşı karşıya kaldıkları, İslam'ı bir hayat haline getirme mücadelesinde karşı karşıya kaldıkları meselelerin farkında olur. Onları gündemine taşır. Onlara mümkün olduğunca sözcü olmaya gayret eder. Ama bir yandan da kalbi hayatının inşasına, ihyasına, imarına, tasfiyesine, tezkiyesine medar olacak sözleri taşır bünyesinde diye. Burada gençlik ve tasavvuf konusu, işte o hem güncel boyutu var hem manevi boyutu var. İnanç hürriyeti ve başörtüsü. Yani şimdilerde belki biraz yani fiili olarak rahatlayan bir konu. Ama o yıllar 1986'lı 80'li yıllar diyeyim. Yani 12 Eylül askeri müdahalesinin arkasından gelen baskı dönemlerinde rahmetli Özal'ın vesaire başörtüsü mücadelesine ilk böyle katıldığı yıllar. O zaman Anavatan Partisi vardı ve Anavatan Partisi'nde de muhafazakar bir grup özellikle başörtüsü mücadelesine sahip çıkmıştı. Öğrencilerin üniversitelerde ilk demeyeyim de, çünkü daha önce Hatice Babacan olayı vardı. Yani daha yoğun biçimde yasaklarla karşı karşıya kaldığı dönem, işte o zaman Altınoluk bu ülkemizde yaşanan inanç özgürlüğünün ve başörtüsünde somutlaşan inanç özgürlüğü konusuna yani sahip çıkmış. Onun nasıl bir sistem yapısından kaynaklandığı konusu üzerinde durmuş. Öyle bir davayı o gün gündeme getirmiş Altınoluk kapak dosyasında.
Ve Altınoluk ilerleyen yıllarda da birçok sayısında bu konuyu gündemine aldı.
Tabii,
gündemine
mesela taşıdı. Ben hatırlıyorum, İslam'a ne kadar yer var diye bir kapak dosyası yapmıştık. Yine başörtüsünden yola çıkarak, yani belki bu programın ilerleyen saatlerinde ilerleyen dakikalarında diyeyim, bu konu nasıl işlenmiş Altınoluk'ta, başörtüsü meselesi hangi sistem çerçevesine oturtulmuş, ona dair değerlendirmeler var bu sayımızda. Onun için yani aslında İslam'a ne kadar yer var sorusu bu sayıda da sorulmuş olan bir soru. Yani başörtüsü yasağı veya serbestliği Müslüman'ın, İslam'ın mevcut kurulu düzen içerisinde ne kadar hayat bulacağı, insanın ve toplumun hayatına ne ölçüde yansıyabileceği sorusuyla birebir alakalı. O zamandan yani Altınoluk'un ulaştığı toplum kesimlerinde böyle bir bilinç oluşması için değerlendirmeler yapmış Altınoluk. Yani olayı doğru kavrayalım demek istiyor Altınoluk. Başörtüsü mücadelesi aslında nedir? Sistemin İslamca yaşamaya ne kadar uygun olduğu, müsait olduğu sorusuyla alakalı bir şeydir. Başörtüsü onun somutlaşan kısmıdır. Başka alanlarda da Müslüman yaşadıkça İslam'ı sistemle özgürlük problemi yaşamaya da başlayacaktır. Yani ama yaşamadığınız zaman belki bu sorun yok gibi gözükür. Ama yaşadığınız, adım attığınız her defasında da karşınıza bir özgürlük problemi çıkar diye Altınoluk bu sayısında başörtüsü konusunu böyle değerlendiriyor.
Evet, değerlendiriyor ve derginin daha ilk sayfalarında Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Efendi'nin Hak Dini Kur'an Dini evet. tefsirinin müfessiri Elmalı Hamdi Efendi'nin Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerin tefsirine
yer verilmiş. Niye yer verilmiş? Orada çünkü örtü ayeti orada var. Hani bu çok tartışılmıştır. Kur'an'da başörtüsü var mı? Yani tesettür var mı? Sorusu hep tartışılmıştır. Yani ve birileri daha çok sistemin yasaklarını kabullenen, onu içselleştiren ve Müslümanın da o yönde bir zihniyet yapılanmasına gitmesini arzulayan bir takım çevreler. Üstelik ilahiyat menşei de bulunan bir takım çevreler canım Kur'an'da da başörtüsü yok ki falan gibi böyle izahlara gitmişlerdir ve dönemin hakim iradesinin istediği fetvaları veren çevreler olmuştur. O noktada ben gerçekten Diyanet'in çok sağlam durduğunu en başından beri o askeri darbe evet. döneminde dahi Din İşleri Yüksek Kurulu'nun onların istediği istikamette fetva vermediğini, tesettürün, başı örtmenin İslam'ın ölçüleri içerisinde yer aldığını, Kur'an'ın ölçüleri içerisinde yer aldığının altını çizmiştir. Hakikaten şükranla yad etmek lazım Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin o zamandan beri gelen tavrını. Şimdi o dönemde dediğim gibi ilahiyat çevrelerinde canım var mı ki diye şey işte Elmalı Hamdi Efendi yani Türkiye'nin yetiştirdiği önemli müfessirlerden birisidir. O Nur Suresinin 30-31. ayetlerini burada tefsirini yapıyor ve tesettürün nasıl evet. Kur'ani bir vecibe olduğunu, bir zorunluluk, görev olduğunu ifade etmiş oluyor.
Evet. Siz o zamanlar Ahmet Maraşlı Müster evet. isminizle yazıyordunuz evet. Altınoluk evet. dergisinde. Çünkü hali hazırda Tercüman gazetesinde
çalışıyordum.
Çalışmanız münasebetiyle inanç hürriyeti konusunda sistemin başörtüsü sınavını
evet.
tahlil etmiş, değerlendirmişsiniz. Siz fetva makamı mısınız? Laik bir ülkede dini gereklerin devlet yöneticileri tarafından şöyle veya böyle yorumlanması hukuki midir?
İşte onu o zamanın yöneticileri yani önce darbe yönetim kadroları sonra Anayasa Mahkemesi'nin o zaman biliyorsunuz Anavatan Partisi yasaklar uygulamaya başlandığında bir kanun çıkardı ve Cumhuriyet Halk Partisi o kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi'nden kararlar çıktı. O zaman hakikaten skandal niteliğinde, laik bir ülke için skandal niteliğinde gerekçeler bulunan evet. bir karar oldu o. İşte orada yani sistemin baş aktörlerinin fetva niteliğinde görüşler açıklamaları üzerine o ifadeler kullanılmış. Yani laik bir ülkede dini bir görev işte dinde bu yok vesaire gibi söylemlerle yasaklanamaz. Onun önü kesilemez. Yani siz bir fetva makamı mısınız sözü onun içindir. Maalesef yani bugüne kadar pek çok defa işte demin söyledim. Evet. Bir takım ilahiyatçıların getirdiği malzemeleri de kullanarak laik yönetimin aktörleri işte dinde şu vardır, bu yoktur vesaire gibi hükümlerle yasak alanlar oluşturmaya yönelmişlerdir. Onu ifade etmiş oluyoruz orada.
Evet. Ve ben tabii şu sorularınızı çok önemsiyorum. Birkaç tanesinde yeri gelmişken bu konuyla alakalı paylaşalım. 1987 yılının Şubat ayında Altınoluk dergisinde yer bulmuş bu sorular. Mesele şudur diyorsunuz. Müslüman dinini bütün boyutlarıyla yaşama hakkına sahip midir, değil midir? Bu hak prensipte vardır veya yoktur. Başörtüsü konusunda çok kötü bir imtihan verilmiştir ve Müslümanlar bu hakkın var olup olmadığı konusunda ciddi tereddütlere düşmüşlerdir. Toplumda yürütülen mantık şudur: bugün başörtüsü emrine uymayı kısıtlayanlar yarın acaba İslam'ın hangi emrine ambargo koyacaklardır? Namazı hangi ortamda kılabilirim? Orucu hangi ortamda tutabilirim? Hacca gitmeme bir sınır konacak mı? Zekat müessesesini nasıl işletebilirim? Efendim Allah bir daha bu soruları sordurtacak yazılar yazdırmasın size.
Amin. Ben şöyle söylemişimdir. Müslüman İslam'ı yaşamaya çalışır. Evet. Yani dışarıdaki kısıtlamalara bakmadan onun İslam'ı yaşamanın bir görev olduğu bilinciyle İslam'ı öğrenir, hayatına taşır ve özgürce taşımak ister bunu. Ona yönelik herhangi bir kısıtlama olduğu sürece de Müslümanın özgürlük problemi ortadan kalkmaz. Problem biraz nerededir? Müslümanın İslam'ın bütün kendi hayatına yönelik bütün ilkelerini bilmiyor olmasında ve onu hayatına taşımıyor olmasındadır diye düşünüyorum. Şimdi İslam'ı öğrenmeye çalışıyoruz ülke insanları olarak ve hayatımıza taşımaya çalışıyoruz. Biz hayatımıza taşıdıkça İslam'ın özgürlük alanının da ben genişleyeceğini düşünüyorum Selahattin Bey.
İnşallah. İnşallah. Efendim tabii Altınoluk dergisinin Şubat sayıları bir başkadır. Mesela evet. Tasavvufun daha böyle evet. Geniş bir şekilde işlendiği, çok farklı değerli isimlerle konuşulduğu özel sayılardır. Onlardan bir tanesi şu an önümüzde ve Mümin'de Ruhi Disiplin. Daha sonra evet. bir kitabınıza da ismini evet. verecek olan bir yazınız var. Burada aslında tasavvufu, Mümin'de bu ruhi disiplinin gerekliliğini anlatıyorsunuz. Evet, evet. Oradan da altı evet, çizilir.
Şubat sayıları dediğiniz ona temas edelim. Yani gerçekten Şubat sayılarına bir başka evet. önem verdik. Niye?
Niye?
Çünkü Sami Efendi Hazretleri Şubat ayında ahirete irtihal ettiler. Sami Efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri ise bir güzel Allah dostu. Altınoluk'un içinde doğduğu camianın büyüğü. Yani Sami Efendi'nin şahsında şunu yapmadık mesela. Evet. Sami Efendi'nin kaşı şöyleydi, gözü böyleydi. Yani o tarz şeyler değil. Sami Efendi'nin hayat disiplini nasıldı? Değil mi? Nasıl bir mümindi, nasıl bir muvahhiddi, nasıl bir takva ehliydi? Tasavvufu hayatına nasıl taşımıştı? Nasıl bir Allah dostuydu? Ve biz bu şahsiyet özelliklerini okuyarak kendimize nasıl güzellikler taşıyabiliriz? Yani bu eksen içerisinde Şubat sayılarımızı hazırlamaya çalıştık. Bunun aşağı yukarı bakın 87'den evet. söz ediyoruz. 84'te vefat etmişlerdi. 87'den söz ediyoruz. 87'den bu zamana kadar Şubat sayılarımızda işte yani tasavvuf eksenli, gönül eğitimi eksenli, kalp eğitimi eksenli sayılar oldu Altınoluk'ta. Yani bu sayımızda da o muhteva var. Biraz sonra Musa Efendi Hazretlerinin, yani Sami Efendi Hazretlerinden sonra bu yolun rehberliğini üstlenen o güzel Allah dostunun merhum üstadıyla ilgili yazısı yer alıyor. Altınoluk'un orta sayfasında bu sayıdan itibaren de yazıları olmaya devam etti.
İlk yazısı,
bu sayıda yer aldı ve merhum üstadını çok sevdiği, hakikaten böyle büyük aşkla diyebiliriz, sevdiği merhum üstadını anlatan bir yazı var. Ve onunla bağlantılı olarak işte kalbi hayatımızla ilgili yazılar var. Böyle birkaç yazı başlığı paylaşacaksınız sanıyorum ki.
Onlardan ilki Ahmet Rüstemoğlu imzasıyla Mü'minde Ruhi Disiplin.
Mü'minde Ruhi Disiplin. Ahmet Rüstemoğlu da bendenizin bazı yazılarda kullandığımız bir müstear. Evet, sonradan kitap ismi haline de geldi. Bu yazıyla birlikte başka yazılarımızın da yer aldığı bir küçük esercik oldu o. Ben bir yerde tasavvufu müminde ruhi disiplin inşa eden bir terbiye sistemi, okulu olarak değerlendirdim Selahattin Bey. Yani hayat içinde savruluşları olur insanın. Amentü deyip, kelime-i şehadet getirip İslam'ın dairesi içine giren insanın bir de kalp yolculuğu olmalıdır. İmanın kalbe nüfuz etme yolculuğu olmalıdır. Tasavvuf bu noktada bir mektep gibidir, bir akılan mecra gibidir, yürünen yol gibidir. İşte seyri sülük diyoruz. Bir yol alıştır, bir yürüyüştür tasavvuf. Onun sonunda varılmak istenen şey de ruhi disiplindir. O ruhi disiplinin kıvamını biz hangi kelimeyle ifade ediyoruz? İhsan kelimesiyle. Allah'ı görüyormuş gibi kul olma disiplini olarak anlıyoruz. Şimdi insanın hedeflenen onu kazanmaktır. Evet. Yani rüzgarlar karşısında eğilip bükülüp savrulmamak, kırılmamaktır. İşte o kalbi insicam dediğimiz hadiseyi sağlamaktır. Müminde ruhi disiplinde bu sayımızda onu yazmaya çalıştık. Paylaşılacak yerler var.
Mesela sorular var.
Evet, sorular, önümüzde soru. Bence paylaşın siz.
Peki efendim.
Sizin okumanız çok daha tercih ettiğim bir şey.
Diyorsunuz ki namaz kılıyorsunuz. Namazınızı eğilip kalkmaktan kurtaracak özü buldunuz mu? Oruç tutuyorsunuz. Orucunuz sırf aç kalmaktan mı ibaret, yoksa gerçek bir ibadet, Allah rızası için bir ibadet haline geldi mi? Sadaka veriyorsunuz. Sağ elinizin verdiğini sol eliniz duymayacak derecede bir mahfiyeti gözettiniz mi? Yoksa elinizin açıklığını reklam edebilmek için bir fakiri de istismar mı ettiniz? Kumarın yasak olduğunu biliyorsunuz, inanıyorsunuz. Kumar oynamayı da düşünmüyorsunuz. Ancak ortaya 2 milyar konduğunda ve kumar biraz örtülü hale geldiğinde de inançlarınızı aynı salabet içinde tutabiliyor musunuz? Zekat veriyorsunuz. Zekatı bir lütuf gibi telakki edip, onu verirken bir üstünlük vasıtası haline mi getiriyorsunuz? Yoksa malınız içindeki fakirin hakkını asli sahibine iade eder gibi bir duygu içinde misiniz? İşinizde ibadetinizi tercih etmek durumunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz? Niçin? Patronunuzla Allah'ın haklarını karşılaştırıp da bocaladığınız oldu mu? Allah'a inanıyorsunuz. İnsanı Allah'ın yarattığına, mülkün sahibinin Allah olduğuna inanıyorsunuz. Her şeyin Allah'ın dilemesiyle meydana geldiğini, hüküm ve hikmet sahibinin de Allah olduğuna inanıyorsunuz. İnanç safhasında katıldığınız bütün bu hususların hayata uzanışında da aynı inanç bütününü koruyor musunuz? Allah'ın dilemesi karşısında serapa bir teslimiyet halinde misiniz? Başınıza bir felaket geldiğinde Allah'ın dilemesine olan inancınız içinizi durultuyor, sekinete erdiriyor mu? Allah'ın hükmü hayatınızın tek kıstası halinde mi? Yoksa dini kulla Allah arasındaki ilişkileri o da neyse düzenleyen bir müessesi olarak anlıyor, hayatı düzenlemeyi Sezarlara ait bir hak olarak mı görüyorsunuz? Cihadı İslam'ın bir müessesesi olarak görüyor, ancak onun için kendinizden bir şeyler vermek gerektiğinde tereddüt edeceğiniz mi tutuyor? Ölüm Allah'ın emri biliyorsunuz, ancak Allah için ucunda ölüm de olabilecek bir yola çağrıldığınızda viran olası hanede evladu iyal var sözünü mü hatırlıyorsunuz? İşte böyle küçükten büyüğe her davranışta İslami olanla olmayanı ayıran ince bir nokta vardır diyorsunuz
evet,
sonrasında.
Evet.
Sorular her dem diri, her dem evet. canlı.
Evet, yani 87'de sorulmuş sorular 2014'te de belki 2050'de de gündemimizde olacak sorular. Hayat sınıyor bizi. Yani bu aslında ilk insandan beri insanın gündeminde olan sorular. Hayat sınıyor ve biz hani Allah'a kulluğumuzu böyle kalp kıvamı haline getirip getirmemenin bir yerde imtihanını vermiş oluyoruz.
Evet. Evet. İşte o imtihandandır ki İsmail Lütfi Çakan hocamız Hadislerle Gerçekler bölümünde kemal kalpten başlar diyor ve Efendimizin şu hadisi şerifine yer veriyor. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize kıymet verir.
Evet. Bu da çok güzel bir değerlendirme. İşte kalp eksenli yazılardan birisi de İsmail Lütfi Çakan hocamızın o zaman hep hadislerden yola çıkarak bu tür değerlendirmeler yaptı. Güzel bir yazı. Yani hep diyoruz ya okunası bir evet. yazı. Altı çizilesi bir yazı. Evet.
Bizim şimdi radyomuzda Sesli Dergi diye yeni bir programımız başladı.
Evet.
Biz böyle Altınoluk'un eski sayılarından da altını çizerek okuduğumuz nice güzel yazıyı bu programda dinleyenlerimizle
i̇nşallah,
de paylaşıyoruz.
İnşallah, çok faydalı olur inşallah.
Gençliğin eğitiminde tasavvufun rolü. Bu uzunca bir araştırma yazısı. Hasan Kamil Yılmaz Bey.
Evet, bir toplantının notları evet. o. Mısır'da yapılmış bir toplantının notları. Gençlik ve tasavvuf üzerine yapılmış bir toplantı. Birçok tanınmış o dönemde İslam aliminin değerlendirmelerine kısa kısa yer verilmiş bu yazıda. Başlık önemli bence Selahattin Bey. Gençlik ve tasavvuf.
Evet.
Şimdi yeni bir başlık değil mi bu? Yani tasavvufun gençlerle ilgili olarak onunla bir arada zikredilmesi hadisesi. Ben onu önemsiyorum. Yani acaba mesela tasavvuf nedir diye hani mikrofon uzatsanız sokaktaki insanlara, hatta biraz İslami alanla ilgili bilgisi olan, bir şeyler okumuş, düşünmüş, cami ilişkisi olan insanlara sorsanız, işte tasavvuf böyle elini eteğini işten çekmek, yaşlı insanların uğraşacağı, böyle fazla dünya ile alakası bulunmayan insanların uğraşacağı bir meşgale gibi telakki edilebilir. Yani hakikaten sorulmasında evet. ilginç sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey, gençler de tasavvufi bir hayat yaşayabilirler. Gençlerin de dünyasında bir kalp hassasiyeti oluşabilir, oluşmalı tarzındaki yaklaşımın çok sınırlı ifade edeni bulunacağını düşünüyorum. Ama tasavvuf gerçekten sadece yaşlı insanların hayatla ilgisi azalmış, yani dünya ile ilgisi azalmış insanların ilgileneceği bir alan değil Selahattin Bey. Onun için gençlik ve tasavvufu Altınoluk kapağına taşımış. Yani bir yerde gençlerin dünyasına da tasavvufi bir hassasiyet. Şimdi tasavvufi bir hassasiyet dediğimizde de belki o ne ki sorusu sorulabilir. Hep anlatmaya çalışıyoruz tasavvuf şudur şudur şudur diye, ama sonunda Benim hep söylediğim, her insan bir kalp hassasiyetine sahip olmalıdır. Allah'ın onun içinde bir kalp yarattığına, asıl kişilik merkezinin o olduğuna, bu fizik kalpten farklı bir kalp bulunduğuna insanda bunu önemsemeli, bunu dikkate almalı. Bu kalp gençte de var, yaşlıda da var, kadında da var, erkekte de var. İnsan kendi kişiliğinin farkına vardığından itibaren her insanda var olan ve her insanın farkına varması gereken bir şey. Rüşt çağı, yani kendi kendinin farkında olma çağı, artık kişiliğinin oluşmaya başladığı çağ. Orada yani ben nasıl bir insan olacağım sorusunu sorduğunuzda, önünüze nasıl bir kalp sahibi olacağım, nasıl bir gönül sahibi olacağım, buna karar vermeniz gerekiyor. Bunun da işte şeyi yok, yaşı ve cinsiyeti yok. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine baktığımızda Peygamberimize ilk inananların önemli bir kısmının genç insanlar olduğunu, yani bugün artık buluğ yaşı çevresindeki gençler olduğunu görüyoruz. Yaşlı insan sayısı son derece sınırlıdır. Peygamberimizin yanında Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Hatice gibi vesaire, yani yaşlı dediğimizde işte 40'lı yaşlarda insan sayısı çok sınırlıdır. Onun dışında Hazreti Ali, işte Mus'ab bin Ümeyr ve diğer sahabiler, Mekke dönemi müminlerinin büyük kısmı
gençler,
gençlerden oluşuyordu. Şimdi o gençler Müslüman oldular. Ama onların Müslümanlıkları, ya bugün bizim bildiğimiz hani kalbine emek veren sufilerin hepsinin ulaşmak istediği hedeflerdi. Yani bugünün diyelim genç bir Müslümanı koşsa koşsa koşsa koşsa, yani kendine emek verse verse verse, sonunda Mus'ab bin Ümeyr'e yaklaşır.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Mus'ab bin Ümeyr'e yaklaşır, Muaz bin Cebel'e yaklaşır, Abdullah bin Ömer'e yaklaşır, Abdullah bin Abbas'a, Abdullah bin Zübeyr'e yaklaşır. Onların bir farkı var. Nedir o fark? Peygamberimizi gördüler. Onun rahle-i tedrisinde yetiştiler. Ama onların hakikaten o kalbi kıvamları bugün işte bütün tasavvufi ekollerin kendi mensuplarına vermeye çalıştığı bir kıvamdır. Hedef odur. Yıldızlar onlardır. Evet. Değil mi? Ashabım yıldızlar gibidir. Yıldızlar onlardır. Onlara ulaşmaya çalışır. Yani İslam ilk geldiği günlerde böyle yaşlıların, dünyadan elini eteğini çekmiş insanların dini olarak gelmedi. Aksine hayat dini olarak geldi. Hayatı yeniden kurgulamak isteyenlerin, yani onlara Peygamberimiz o misyonu verdi. İçlerine, ben hep derim, içlerine bir Medine ufku koydu. Ya Mekke'yi dönüştürecek ya bir Medine inşa edeceklerdi. Böyle bir ufuk koydu. Yani ilk ashabın, Peygamberimizin elinden tutan ilk o genç müminlerin ufuklarında hep o ya Medine'nin gerçekten bir İslam yurdu olması, ya da orası olmayacaksa yeni bir Medine'nin inşa edilmesi ufku vardı ve onu gerçekleştirdiler. Medine inşa edildi. Medine'den sonra da Mekke gerçek bir İslam yurdu haline geldi. Neyle? Resul-i Ekrem Efendimizin emek verdiği o genç Müslüman sahabilerin omuzlarında. Yani bugün de işte dediğim gibi gençlerimiz önce kalplerinin farkına varacak, değil mi?
En başta.
En başta kalplerinin farkına varacaklar. Ondan sonra o kalbin nasıl bir kalp olması, işte Kur'an'a bakacaklar. Yani ondan sonra Peygamberimizin hayatına bakacaklar. Peygamberimizin yetiştirdiği insan numunelerinin nasıl bir kişilik edindiğine bakacaklar. Ona göre de kendi kişiliklerini dokuyacaklar. Bunun için bir Allah dostunun rehberliğine ihtiyaç duyuyorlarsa, onu arayıp bulacaklar, onun elinden tutacaklar, onun kendi hayatına nasıl böyle ihsan kıvamı vermeye çalıştığına bakacaklar ve yani genç bir nesil böyle kişiliğine emek vermiş, kalbine emek vermiş genç bir nesil doğacak, oluşacak. Yani gençlik ve tasavvuf birlikteliği bu anlamda düşünülmüştür. Bu sene hediye kitap olarak verdiğimiz İmam Rabbani'nin mektubatından seçmeler, yani şeriat ve tasavvuf başlığını taşıyan İmam Rabbani bilhassa gençlik döneminde kalp eğitimine önem vermek üzerinde özellikle durmuş. Yani bir insan yaşı ilerledikçe fizik performansı da azalıyor. Bakıyorsunuz rükûa giderken, evet, secdeye giderken, tahiyyatta otururken, yani gece kalkarken vesaire, bunlarda artık fizik performans düşmeye başlıyor. Gençlik dönemi adeta bütün bu İslam'ın güzelliklerini yaşarken hani yoruldum denilmeyecek bir dönem, değil mi? Allah'ın böyle bol bol ikramını, böyle enerjiyi lütfettiği bir dönem. İşte o enerjiyi Allah Teala'nın razı olacağı bir biçimde sarf etmek. Yani bu duyarlılığı bizim gençlik dönemlerinde çocuklarımızın kazanmasına zemin hazırlamamız lazım. Yani mümkün olsa eğitim sistemlerimiz içerisinde hakikaten çocuklarımızın kalplerinin farkında olmaları istikametinde bir rehberlik yapmaya ihtiyaç var. Hani rehber ve danışman hocalar var, değil mi? Ne zaman gençler geliyor? Diyelim problemleri olduğu zaman, gençlik dönemi, buluğ çağı, insanın ki savrulduğu dönem, şeytanın en çok çengel attığı dönem, bu dönemlerde ben dilerim ki mesela okulların rehberlik ve danışmanlık öğretmenleri aynı zamanda bir manevi rehberlik yapsınlar. Değil mi? Çocuklarımıza manevi rehberlik yapsınlar. Aldıkları o psikoloji eğitimi aynı zamanda yani o manevi eğitimden bir şeyler içinde taşımış olsun ve böyle bir rehberlik yapsınlar. Yani namazla buluşmasını mesela çocukların, dua ile buluşmasını, Allah ile beraber olma bilinci kazanmalarını, değil mi? Bunların hepsi o gençlik çağlarında Mus'ab nasıl Mus'ab olduysa, değil mi? Hazreti Ali nasıl Hazreti Ali olduysa, oralara da bakarak hakikaten Resulullah Efendimizin bir gençliği yetiştirmek, onlara Medine gibi bir yeni dünya inşası noktasında misyon vermek, değil mi? Yani Türkiye bugün şey yapıldı, %40'ı 25 yaşın altında Türkiye nüfusunun, %40'ı 25 yaşın altında. Yani gençlik dönemi bu.
Evet, müthiş bir potansiyel.
Müthiş bir potansiyel. Evet. Bunların ruhen donandığını düşünün, değil mi? Allah'a bağlılık, yaradana bağlılık, bütün hani heyecanını ona bağlılıktan alan bir büyük topluluk olduğunu düşünün. Onun neler çıkmaz onun içinden, yani hem yani ülkenin yükselmesi adına, hem geleceğin inşası adına, hem insanlığa değerler taşıma adına çok müthiş bir potansiyel bu. Onun için yani eğitimcilerimizin mesela yeni başladı, değil mi, eğitim yılımız, öğretmenlerimizin, ondan sonra rehberlik, danışmanlık hocalarımızın, ailelerimizin, gençliğin böyle bir yolla buluşmasına da itina etmeleri lazım. Yeniden söylemek isterim, tasavvuf bir pasifizm değil.
Asla.
Asla bir pasifizm değil. Yani mistisizm dediğimiz hadise de pasifizm değil. Yani elini eteğini çekmek değil. Aksine şimdi buralarda konuşuluyor, değil mi? Erkam Radyo'da böyle geçmişteki Allah dostlarının hayatları anlatılıyor. Nasıl hayatın içinde olduklarını, iyilik insanı olduklarını, değil mi? Pozitif davranışlar içerisinde bulunduklarını Ebu'l-Hasan Harakani'den bir söz naklediliyor, değil mi? Yani işte ta Türkistan'dan Anadolu'ya bir insanın ayağına diken batsa o benim kalbime batar diyor. Şimdi bu bilincin genç bir insana taşındığını düşünün, değil mi? Nasıl bir insan çıkar ortaya? Yani bir anda mesela çocuklarınız kediyi taşlıyor, kuşu canlı canlı taşlıyor ama bir yandan da böyle yüreğine diken batan bir genç insan. Bu büyük bir potansiyel olurdu diye düşünüyorum. Onun için bu sayımızdaki bu gençlik ve tasavvuf başlığımızı ben o konuyu çok önemsiyorum.
Evet. Dinleyenlerimizin Altınoluk dergisinin internet sitesinden arşiv sayfasına girerek Altınoluk'un Şubat 1987 12. sayısını Gençlik ve Tasavvuf, İnanç Hürriyeti ve Başörtüsünü gündemine aldığı, kapağına taşıdığı ve geniş dosyalar hazırladığı bu özel sayısını okumalarını hasreten tavsiye ediyoruz ve merhum Musa Topbaş Hoca Efendi'nin, o güzel insanın, o büyük hak dostunun Altınoluk dergisindeki ilk makalesi Sultanül Arif'in Eşşeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu.
Evet.
Yani işte tasavvufun bir insanı getirebileceği çok güzel bir nokta.
Evet. Evet.
Sami Efendi'nin şahsında
Sami Efendi'nin şahsında. Musa Efendi de o güzellikleri yani aynen Sami Efendi'den alıp kendi kişiliğine taşıyan bir insandı. Güzel örneklerdi onlar.
Evet. Programımızın sonuna geldik. Tabii daha konuşulacak çok konu var ama söz uçar, yazı kalır derler efendim. İnşallah sözlerimiz de uçmasın. Çünkü programlarımız da internet sitemizde erkamradyo.com internet sitemizde arşivleniyor. Oradan da tekrar dinleyip takip edebilirsiniz ve www.altinoluk.com sitesine üye olarak, ki üye olmak da çok basit, bu dergilerin inşallah geçmiş sayılarına, Altınoluk'un geçmiş sayılarına ulaşabilirsiniz. Bugün süremiz el verdiğince Altınoluk dergisinin 12. sayısını, gençlik ve tasavvuf konusunu gündemine aldığı sayıyı Ahmet Taş getiren bile uzun uzun konuşma imkanı bulduk. Evet. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok sağ olun. Bu konuyu bir kez daha gündemimize getirdiğiniz için eksik olmayın. Evet değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk'ta Yürüyüş programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde inşallah yeni bir Altınoluk dergisiyle, yeni bir Altınoluk sayısıyla tekrar sizlerle birlikte olmak, bu güzel yürüyüşe kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da Altınoluk'la Yürüyüş programını dinlediniz.